İsa yola çıkarken biri koşarak yanına geldi. Önünde diz çöküp ona, "İyi öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için ne yapmalıyım?" diye sordu. İsa, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi. "İyi olan yalnız biri var, o da Tanrı'dır. Onun buyruklarını biliyorsun. Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, kimsenin hakkını yemeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin." Adam, "Öğretmenim, bunların hepsini gençliğimden beri yerine getiriyorum," dedi. Ona sevgiyle bakan ise, "Bir eksiğin var," dedi. "Git, neyin varsa sat, parasını yoksullara ver, böylece gökte hazinen olur. Sonra gel, beni izle." Bu sözler üzerine adamın yüzü asıldı. Üzüntü içinde oradan uzaklaştı, çünkü çok malı vardı. İsa çevresine göz gezdirirken, sonra öğrencilerine varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar ama İsa onlara yine, "Çocuklar," dedi, "Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür. Devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır." Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine, "Öyleyse kim kurtulabilir?" diyorlardı. İsa onlara bakarak, "İnsanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür," dedi. Petrus ona, "Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik," demeye başladı. Böyle okuyoruz Markos 10. bölüm 17-28 ayetler arasında. Burada zenginlik ve sonsuz yaşam konusu vardır. Tanrı'nın sözü, her tür kötülüğün kökeninde paranın yattığını, para sevgisinin yattığını söyler. Para her şeyi satın alabilir ama en değerli şeyi, sonsuz yaşamı asla satın alamaz. Para sayesinde hiç kimse Tanrı egemenliğine giremez. Bir ayrım yapılmalıdır. Bir kişi zengindir diye Tanrı egemenliğine girmez demiyor Tanrı'nın sözü. Engeli oluşturan para değil, para sevgisidir. İsa Mesih'in söylediği bu sözlere öğrenciler şaşırdılar. Çünkü bizim toplumumuzda olduğu gibi o dönemin Filistin'inde de dünyadaki her dolabın parayla döndüğü sanılırdı. Nasıl oluyor da her şeye sahip olan bu adam kendi parasıyla Tanrı egemenliğine sahip olamıyor? Belki de öğrenciler sahip oldukları bir iki tekneyi ve ağlarını bırakmakla bir çeşit yatırım yaptıklarını sanıyorlardı. Belki de biz her şeyimizi bırakıp İsa'yı izlersek o krallık tahtına oturunca bize özel bağışlarda bulunacak düşüncesiyle Tanrı egemenliğini dünya değerlerine göre ölçüyorlardı. Petrus da zaten şöyle demiyor muydu? İşte biz her şeyi bırakıp ardın sıra geldik. Bunu söylemekle bu düşünceyi dile getirmiyor mu? Ne var ki Tanrı önünde herkes aynı düzeydedir. Zengin, fakir ayrımı yoktur. Değerli dostum, zaten Tanrı egemenliğine insan çabalarıyla girilemez. Zenginlik ölçüsü para olsun ya da üniversite eğitimi, üstün zeka, torpil, arka olsun, bunların hiçbir yararı yoktur. Para ile yatak alabilirsin ama asla uykuyu satın alamazsın. Para ile yiyecek alabilirsin ama iştah alamazsın. Para ile ilaç alabilirsin ama hiçbir zaman sağlık alamazsın. Para ile ev satın alabilirsin ama bir yuva satın alamazsın. Huzurlu, esenlik dolu bir yuva satın alamazsın. Sadakat satın alamazsın. Para ile pırlanta, elmas alabilirsin ama sevgiyi alamazsın. Para ile kilise bile satın alabilirsin ama kurtuluş alamazsın. Tanrı egemenliğine gelince paranın satın alamadığını Tanrı armağan olarak bize sunar. Olanaksız olanı Tanrı olanaklı kılıyor. Evet, olanaksızı olanaklı kılan Tanrı'nın kendisidir. Rab ise bu genç adamı tutsak eden, Tanrı ile arasına giren bağdan özgür olmaya çağırdı. Rab İsa'yı izlemiş olsaydı, Rab İsa'nın iyi olduğunu görecekti. Çünkü o Tanrı'dır ve kurtarıcıdır. İsa'yı izlemekte olan ve kendi konumunu düşünen Petrus, işte biz her şeyi bırakıp senin ardın sıra geldik. İsa onlara doğrusu size derim ki, benim için ve sevindirici haber İncil için evini, erkek kardeşlerini, kız kardeşlerini, anne babasını, çocuklarını, çiftliklerini bırakan hiç kimse yoktur ki, şimdi bu dönemde 100 katını evler, erkek kardeşler, kız kardeşler, anneler, çocuklar, çiftlikler almasın. Bunların yanı sıra saldırılarla karşılaşacak ve gelecek çağda da sonsuz yaşamı alacaktır. Markos 10. bölüm 28-30 ayetler arası. İsa Mesih burada Petrus'u paylamadı. Tersine ona bazı vaatlerde bulundu. Hem de ne üstün vaatler. Değerli dostum, İsa onu izlemek için özveride bulunan kişiyi asla ödülsüz bırakmaz. Sonra İsa Mesih sözlerini şöyle tamamladı. Öte yandan ilk sıradaki niceleri son sırada kalacaklar ve son sıradakiler ilk sıraya geçecek. Markos 10. bölüm 31. ayet. Daha önceki yayınlarda da vurguladığım gibi Tanrı egemenliği insan ölçülerine hiçbir zaman uymaz. Dünyasal ölçülere göre sıranın başında olan ilk işlemi görür. İlk sıradakiler ödüllerini herkesten önce alırlar. Sonsuz yaşam hakkında İsa'dan bilgi almaya gelen genç zengin adam, bir açıdan Yahudi toplumunun başta gelenlerinden biriydi. Ama Tanrı egemenliğini miras almaya gelince, toplumun üst tabakasında olmak öncelik yaratmaz, yaratamaz. Evet, İsa ile öğrencileri şimdi Yeruşalim'e çıkan yoldaydılar. İsa önlerinden gidiyordu. Öğrenciler şaşkına dönmüşlerdi. Geriden gelenlere de korku almıştı. İsa 12'leri yine bir yana çekip kendisine olacakları onlara anlatmaya başladı. Bakın dedi, Yeruşalim'e çıkıyoruz. İnsanoğlu başkahinlerin ve dinsel yorumcuların eline teslim edilecek, kendisini ölümle yargılayacaklar. Ulusların eline teslim edecekler. Onunla alay edecek, yüzüne tükürecek, kamçılayacak, sonra da öldürecekler. 3 gün geçince dirilecektir. Markos 10. bölüm 32-34 ayetler arası. Öğrencileri şaşkına döndüren, geriden gelenleri ise korkuya kaptıran neydi? Markos bunu açıklamıyor ancak unutmamalıyız ki ise Yeruşalim'e çarmıhta ölmeye gidiyordu. Önceleri kerelerce bunu öğrencilerine açıklamış ama onlar bunu anlamamışlardı. Demek ki onları şaşkına döndüren ve korkutan İsa'nın ölüme gideceği düşüncesi olamazdı. Yine de bir şey onları korkutmuştu. İsa yüzünü çakmak taşı gibi etmiş, bilerek çarmıh ölümü yolunda yürüyordu. Belki de öğrencileri şaşırtan ve geriden gelenleri korkutan bunun sezinlemesiydi ki İsa onlara yine ölümünden ve dirilişinden söz etti. İlginç bir şey ki İsa her zaman ölümünden söz ederken dirilişinden de söz etti. Ölümünden 3 gün sonra dirileceğini onlara açıkça söylediği halde İsa çarmıhta öldüğü zaman öğrenciler dağıldılar ve İsa'nın dirildiği haberini alınca inanmak istemediler. İsa onlara ölümünden ve dirilişinden söz ederken öğrencilerin düşünceleri dünyasal şeyler üzerindeydi. Bunun üzerine Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna İsa'ya yaklaşıp öğretmen dediler. Senden her ne dilersek yapmanı istiyoruz. O da ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Bizlere bağışla da yüceliğin çağında birimiz sağında öbürümüz solunda oturalım diye yanıt verdiler. İsa onlara ne dilediğinizi bilmiyorsunuz dedi. Siz benim içeceğim kaseden bardaktan içebilir misiniz? Ya da vaftiz edileceğim vaftizle vaftiz edilebilir misiniz? Markos 10, 35-38 ayetler arası. Matta bu aynı olayı anlatırken İsa'dan dilekte bulunan Zebede'nin oğulları değil de karısı yani Yakup'la Yuhanna'nın annesi olduğunu yazdı. Burada bir çelişki yoktur çünkü Yakup'la Yuhanna'nın annesi İsa'yı izleyip ona hizmet sunanlar arasındaydı. Oğullarını böyle bir dilekte bulunmaya teşvik etmek doğal bir şeydi sanıyorum. Önemli olan İsa'nın sağında ve solunda oturma dileğinin kimden değil de ne amaçla geldiğiydi. İnanıyorum ki amaçları Rab İsa'ya yakın olmak değil, kurulacağını sandıkları Yahudi krallığında önemli bir konum elde etmekti. Onlar hala İsa'nın krallığının ne yolda geleceğini anlamamışlardı. Bir açıdan onun sağında ve solunda yer almak dileği, İsa çarmıha çakıldığı zaman sağında ve solunda onunla birlikte çarmıha çakılan iki suçlunun yerlerini alma dileği gibi bir şey oluyordu. İsa nasıl öleceğini biliyordu. Bu nedenle onlara siz benim içeceğim bardaktan içebilir misiniz ya da vaftiz edileceğim vaftizle vaftiz edilebilir misiniz diye sordu. Bunları yapabiliriz dediler. İsa içeceğim bardaktan içeceksiniz ve vaftiz edileceğim vaftizle vaftiz edileceksiniz dedi. Ne var ki sağımda ve solumda oturabilme yetkisini vermek bana düşmez. Bu ancak kendilerine hazır kılınanlar içindir. Markus 10, 39-40 ayetler arası. Daha sonra Yakup İsa Mesih'e olan imanından dolayı öldürüldü. Yuhanna ise Rabbi uğruna Patmos adasına sürgün edildi. Öldürülüp öldürülmediği bilinmiyor ama bu iki öğrenci kuşkusuz Mesih uğruna acı çekti ve Mesih'in bardağından içti. Bardak eski antlaşma döneminden bu yana acıyı simgeleyen bir şey olarak biliniyor. Rabbimiz ise sağında ve solunda hiç kimseye yer bulunmadığını söylemedi. Sadece bu yerlerin gelişi güzel şekilde verilmediğini ve verme yetkisinin Tanrı özünde son güne dek saklı olduğunu belirtti. Sonsuz yaşam ve sonsuza dek Tanrı ile birlikte olmak Tanrı'nın Mesih İsa'da sunduğu armağandır ama cennetteki konumumuz Tanrı'nın bu yaşamda yaptığımız işlerin karşılığında vereceği ödüllere bağlıdır. Ben kurtuldum, başka hiçbir iş yapmama gerek yok tutumuyla yaşayamayız. Kurtuluşumuz İsa Mesih'te bizler için hazırlanmış işleri yapmamız içindir. İşte cennetteki konumumuz bu işlere bağlıdır. İman işleridir bunlar. Musa'nın yasası benzerliğinde değildir. Çünkü Mesih'teki tüm yaşamımız iman yoluyladır. 10 öğrenci bu iki öğrencinin söylediklerini duyunca Yakup'la Yuhanna'ya öfkelenmeye başladılar diyor 41. ayette. Neden öfke duydular? Yakup ile Yuhanna'yı ruhsal olmamakla mı suçladılar? Hayır, kendileri o konumlara yerleşmek istiyorlardı. Ruhsal önderliğin Tanrı egemenliğindeki yerini kavrayamamışlardı. Rab ise bu noktada onlara başka önemli bir ilkeyi öğretme zamanının geldiğini anladı ve onları yanına çağırıp bilirsiniz dedi. Uluslara baş sayılanlar onlara egemen kesilirler ve üstlerindeki tüm yetkilerini onlara uygularlar. Ama durum sizin aranızda böyle olmayacak. Tam tersine aranızda üstün, birinci olmak isteyen sizlere hizmet etmekle yükümlüdür. Aranızda her kim birinci olmak istiyorsa herkesin hizmetçisi olmakla yükümlüdür. Markus 10, 42-44 ayetler arası. Tanrı'nın ruhsal önderlik için kullandığı seçme yöntemi dünyanınkinden bambaşkadır. Hizmet etmeye razı olan en alçak gönüllü kişiyi alır ve onu ruhsal önder yapar. İlke şudur, başkan herkesin hizmet görücüsü olmalıdır. Ve bu ilkeyi ilkin kendisi için uyguladığını bildirirken şöyle dedi Mesih. Çünkü insanoğlu da kendisine hizmet etmek için gelmedi. Tam tersine hizmet etmeye ve canını birçokları yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi. Markus 10, 45. ayet. Markus 10. bölüm 46. ayete geldiğimizde kör Bartimay'ın gözleri açılıyor. Dört müjde yazarı İsa Mesih ile ilgili olayları Kutsal Ruh'un verdiyesiyle kaleme aldılar ama her yazarın ayrı bir üslubu ve görüş açısı vardır. Kutsal Ruh'un yönetimi altında bu dört yazarın kaleme aldıkları bir bütünü oluşturur. İncil hiçbir zaman kendisiyle çelişki içerisinde değildir. Aynı zamanda tüm kutsal kitap bir bütünü oluşturur. Bu nedenle eski zaman peygamberlerinin sözlerine baktığımızda aynı uyumu görebiliyoruz. Yeşaya peygamber İsa'nın gününden yaklaşık 750 yıl önce Tanrı'nın kulum yani hizmet görücüm diye tanıttığı Mesih hakkında yazarken doğru kulun birçoklarını kendi bilgisiyle doğru kılacak ve günahlarını kendisi yüklenecektir. Bu nedenle büyüklerle birlikte ona pay vereceğim çünkü canını ölüme döktü ve günahkarlarla sayıldı. Çoğunun suçunu o taşıdı ve günahkarlar için şefaat etti diye bilgi verdi. Bazıları İncil değiştirilmiştir ya da kutsal kitap yozlaştırılmıştır diye kulaktan dolma tasarıları ortaya atarlar. Niçin? Çünkü bu ayetlerde söylenenleri, burada anlatılanları kavrayamıyorlardı ondan. Matta iki kör adamdan söz ediyor ama Markos sadece Bartimay'dan söz ediyor. Neden? Çünkü Markos daha çok dikkati Bartimay'a çeviriyor. Çünkü Bartimay İsa'ya seslenen kişidir. Diyebilirim ki İncil'de bulunan bu iki bildiriyi birbirinden ayırmaya çalışan eleştiriciler kör adamların üçüncüsüdür. Çünkü şeytanın dürtüsüyle Tanrı'nın insanlığa dönük en önemli müjdesini yalanlamak için bunlar türlü yollara başvururlar. Dostum, İsa sana hizmet etmeye ve canını senin yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi. Bunu şahsen senin için yaptı. Petrus bu kurtulmalık konusunda bir mektubunda imanlılara hitaben şöyle yazdı. Çünkü atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. Yeriha kentine geldiler. İsa öğrencileri ve büyük bir toplulukla kentten ayrılırken kör bir dilenci olan Timoyos oğlu Bartimay yol kenarında oturmaktaydı. Nasıralı İsa'nın geçtiğini duyunca yüksek sesle bağırmaya başladı. Ey İsa, Davutoğlu, bana acı. Birçok kişi onu paylayarak susmasını söyledi. Ama o sesini büsbütün yükseltti. Ey Davutoğlu, bana acı. İsa durdu. Onu buraya çağırın dedi. Kör adama seslendiler. Gözün aydın, ayağa kalk, seni çağırıyor. Adam sırtındaki paltoyu atıp yerinden sıçradı, İsa'ya geldi. İsa ona sordu, sana ne yapmamı istiyorsun? Adam, öğretmen, yeniden göreyim diye karşılık verdi. İsa, git, imanın seni kurtardı dedi. Adam o an görmeye başladı ve yol boyu onun ardı sıra gitti. Markos 10. bölüm 46-52 ayetler arası. Bartimayos adındaki bu dilencinin şimdi sağlam gözlerle İsa'yı izleyebilmesi ne güzel bir şeydi değil mi? Başka şifa olaylarında olduğu gibi burada da adamın imanı büyük bir etkendir. Kutsal söz, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır der. Bartimayos ya da Bartimay imanı sayesinde gözlerine kavuştu, görmeye kavuştu. Bu adam aynı zamanda ruhsal gözlere de kavuştu. Herhalde birkaç gün sonra kendisine görme yeteneğini veren bu üstün İsa'yı çarmıh üzerinde acılar içerisinde ölürken kendi gözleriyle görecek ve ruhsal gözleriyle çarmıhtaki kurbanın niteliğini anlayacaktı. Ruhsal körlük fiziksel körlükten çok daha korkunçtur. Peki değerli dostum, sen ruhsal gözlere sahip misin? İsa Mesih'in senin günahların için, sana kurtuluş sağlamak için çarmıh üzerinde öldüğünü gördün mü? Gör, iman et ve yaşa. Yani gel İsa Mesih'in senin günahların için öldüğüne iman et ve sonsuz yaşama kavuş.